Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarına en kalbi duygularımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Erkan mikrofonları aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün dostlarımıza Kitap Dünyası programından selamlar ve sevgilerle başlıyoruz programımıza değerli dinleyenlerimiz. Kitap Dünyası programı her hafta huzurlarınıza geliyor efendim. Cumartesi günleri sizin huzurunuza kitapları anlattığımız, kitaplarla ilgili haberlerini ve haberler verdiğimiz ve yeni çıkan kitapların da dilimizin döndüğünce efendim muhtevalarını aktarmaya çalıştığımız bu kültür programı sizinle inşallah buluşmaya devam edecek sevgili dinleyenlerimiz. Kitabın tabii ki zamanı, mekanı söz konusu değildir. Daha doğrusu kültürün de zamanı, mekanı söz konusu değil. Kültürel faaliyetlerin, okumaya dair olan işlerin bir zamana, bir mekana, mekanla sınırlandırmak çok fazla doğru değil. Onun için nerede olursak olalım, hangi şartlarda ve hangi durumda, hangi zaman diliminde olursak olalım, okuma fiilimizi gerçekleştirmek istediğimiz takdirde mutlaka ona bir yol buluruz diye düşünüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, Anadolu'yu mayalayan insanlardan bir tanesinden bahisle bir kitabı sizlere takdim edeceğim sevgili dinleyenlerimiz. Anadolu'muz gerçekten irfani yönüyle çok zengin ve insanlığa örnek olabilecek şekilde bir ahlaki değerler silsilesi ortaya koymuş, insanları yetiştirmiş ve öncüler yetiştirmiş bir toprağımız, coğrafyamızdır sevgili dinleyenlerimiz. Gerçi İslam dünyasının bütün ülkelerinde, bütün coğrafyalarında kalbe, gönle hitap eden insanların yaşamış olması bu topraklardaki irfan geleneğini geliştirme noktasında her birinin ayrı bir katkısı olmuştur diyebiliriz. Hani klişe bir ifade olacak sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'muzu mayalayan insanların başında geçmişten günümüze gelen insanları baktığımızda, saydığımızda Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli, Pir Sultan Abdal ve bunun gibi daha nice öncü insanların yaşamış olduğu topraklardır Anadolu'muz. İşte bu elimdeki size takdim edeceğim çalışma da İrene Melikov'un kaleme aldığı ve mütercimliğini Turan Alptekin'in yaptığı bir kitap efendim. Hacı Bektaş ismini taşıyor ve alt başlığı ise Efsaneden Gerçeğe ismini taşıyor, alt başlığını taşıyor. Hacı Bektaş'ı Veli, efendim Hacı Bayram'ı Veli, Pir Sultan Abdal, diğer taraftan Mevlana Celaleddin Rumi, efendim Anadolu'nun farklı coğrafyalarında, farklı yörelerinde yaşamış olduğu dönemde etrafındaki insanları adeta aydınlatan, onlara manevi olarak ruh veren insanlar bu insanlar. İşte bu kitapta biraz bize bunu anlatıyor. Bu eser bize sadece Hacı Bektaş'ın kim olduğunu değil, aynı zamanda Anadolu insanının inanç biçimini ve belli noktalarda manevi yönlere, maneviyata olan ihtiyacın hakikatini arama tutkusunu bize anlatıyor. İrene Melikov, Türk tasavvuf tarihinin batıdaki en yaygın araştırmacılarından birisi. Bu kitabın yazarı sevgili dostlar. Sorbonne Üniversitesi'nde Adnan Adıvar'ın öğrencisiyken Louis Massignon tarafından sufilik araştırmalarına yöneltilir. İrene Melikov, Türk destanları ve mistisizmi üzerine çalışırken efendim karşılaştığı Alevilik sonraki dönemde neredeyse tüm çalışmalarına tesir ederek bu yönde ilerlemesini sağlar. 1990'lı yıllarda Fransızca olarak yayımlanan ve Türkçe'ye Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, Türkiye'de Halk Tasavvufunun Doğuşu ve Evrimi adıyla çevrilen ve bu programda da şu dakikalarda da sizlere anlatacağımız bu eseri Anadolu'daki tasavvuf hareketlerinin kökenlerine dair en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Efendim, şöyle bir düşünce de ifade edelim. Daha doğrusu bu manada birkaç cümle de kuralım. Tabii ki tasavvuf dediğimizde, Anadolu irfanı dediğimizde farklı anlamlar, efendim farklı düşünceler de anlaşılabilir. Tasavvufun gerçek anlamda, anlama noktasında baktığımızda, hani bir özden kabuğa doğru giden bir şekilde anlarsak meseleyi, tasavvufun Anadolu'ya gelişine, tasavvuf tarihine baktığımızda bu manada ülkemizde, Anadolu topraklarında dönüşen ve farklılaşan bir takım tasavvufi anlayışların da olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bunlar zaman zaman bu düşüncenin, tasavvuf düşüncesinin içerisine giren farklı veyahut yanlış düşünceler de olabilir göreceli olarak. Dolayısıyla bu manada baktığımızda Anadolu irfanı olarak ifade edilen düşüncenin, mefkurenin içerisinde tasavvuf anlayışı, efendim bir takım farklı yine kökü tasavvufa dayanan yapılanmaların izlerini de görmüş olabiliriz. Bu manada Alevilik de ülkemizde tabii Alevi kardeşlerimiz, Alevi olan insanlar veya kendisini bu manada hisseden insanların yekünü olarak düşündüğümüzde, onların da kendilerine göre bir takım uygulamaları, bir takım anlayışları, düşüncelerini de ortaya koyarsak, düşünürsek daha doğrusu, ülkemizin ve coğrafyamızın bir hakikati olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum değerli dinleyenlerimiz. Efendim, bu eserde sadece Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarihi şahsiyetini değil, aynı zamanda onun etrafında şekillenen kimliğini, Bektaşiliğin oluşum süreci ve Anadolu'daki halk tasavvufunun toplumsal işlevi ele alınıyor. Bahsetmiş olduğum mütercimliği Turan Alpbeki'nin yaptığı ve İrene Melikov'un kaleme aldığı Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe isimli bu çalışmada. Yazar Hacı Bektaş'ı tarihsel kişilik ile mitolojik figür arasındaki çizgide konumlandırırken, hem menkıbevi anlatılardan hem de tarihsel belgelerden yararlanarak Hacı Bektaş-ı Veli'nin adeta bir kült haline ya da bir efsane haline dönüştüğünü, bu anlayışın Anadolu'daki toplumsal yapı içinde nasıl kök saldığını bizlere anlatmaya çalışıyor. Kitabın başlığındaki efsane ve gerçek kavramları bu iki düzlemin birbirine karıştığı sürecin anahtarı adeta. Melikov'un amacı efsanenin ardındaki tarihsel olguyu bütünüyle ayıklamak değil, efsanenin tarihsel gerçeklikten nasıl doğduğunu ve zamanla nasıl dönüştüğünü bizlere anlatmaktır. Evet, efsane kelimesi tabii biraz dilimizde kökü kökeni olmayan bir olay gibi algılanabilir. Yani hani efsane dediğimizde adeta hani uydurma gibi bir efendim algılama olabilir. Ama hani bir insan da diyelim ki gerçek bir insan, yaşamış olduğu dönemde yapmış olduğu kahramanlıklardan ya da başarılardan dolayı sonraki nesiller için bir efsane haline gelebilir. Yani böyle bir kavramsal olarak efsane kelimesini de anlatabiliriz. Sevgili dostlar, eserin merkezinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin kişiliği yer alır. Yazar tarihsel verilerin son derece sınırlı olduğunu, Hacı Bektaş-ı Veli hakkında bildiklerimizin büyük bölümünün Velayetname adlı menkıbe kitabına dayandığını anlatır bizlere. Ancak bu metni basit bir efsane kitabı olarak değil, dönemin inanç haritasını ve toplumsal bilinçaltını yansıtan bir kaynak olarak değerlendirir. Velayetname'de Hacı Bektaş'ın olağanüstü kerametlerle donatılmış bir veli olarak anlatılması, yazara göre onun halkın zihninde kutsal bir kişi haline geldiğini gösterir. Burada Bektaşilik sadece bir tarikat değil, aynı zamanda toplumsal kimlik inşasının bir aracıdır. Türkmenler için Hacı Bektaş, İslam'ın katı kurallarını halkın yaşamına uygun biçimde yumuşatan, adeta yerelleştiren bir figürdür. Evet, tabii bu kitapta geçen bir ifade ama İslam'ın katı kuralı diye bir şey yoktur. Bunu da ifade etmek lazım. İslam'ın kuralları vardır, kurallar silsilesi vardır. Yani İslam'ın katı veya katı olmayan kuralı ifadesi çok da doğru bir ifade değildir. Sadece şunu söyleyebiliriz. İslam'ın kurallarını ya da Kur'an'ın Müslümanlardan istemiş olduğu bir hayat tarzını Cenab-ı Hak bizlere Kur'an vasıtasıyla, peygamberleri vasıtasıyla beyan buyururken yaşanılan coğrafyanın şartlarına göre bir takım örfi kurallar da bu kuralların içine girebilir. Nitekim de öyle olmuştur zaten. Şöyle İslam tarihine baktığımızda örf dediğimiz mesele, yani yaşanılan sosyolojik ortamın genel anlamdaki kendi içinde tarih boyunca oluşturduğu kurallarla dini kuralların bir manada iç içe geçmiş olması. Tabii ki İslam'a ters olan, şeriatın emirlerine ve yasaklarına, kurallarına ters olan bir örfü de İslam'ın kabul etmesi mümkün değildir. Bu zaten örf olarak da İslam'ın içerisinde barınamaz, duramaz. Efendim, bu kitabın en güçlü bölümlerinden biri Bektaşiliğin doğuş ve tarih içindeki dönüşümünün izlendiği kısımdır. 13. yüzyılda abdal, baba, dede, kalender gibi çeşitli derviş topluluklarının faaliyet gösterdiği Anadolu'da Bektaşilik bu akımların bir sentezi olarak şekillenir. Hacı Bektaş'tan sonra Balım Sultan'la birlikte sistematik bir tarikat hüviyeti kazanan Bektaşilik, Osmanlı döneminde özellikle Yeniçeri Ocağı ile kurduğu ilişki sayesinde siyasal ve toplumsal alanda büyük bir etki oluşturur. Yazar Bektaşiliği halkın İslam'ı olarak tanımlar. Bu tanım tarikatın dogmatik sınırları esneten, efendim hiç kimseyi dışlamayan, şiir ve müziği, ritmi bu ritüellerin bir parçası haline getiren yapısına işaret eder. Bektaşiliğin bu yönü Anadolu'daki Alevi batını geleneklerle birleşerek yeni bir İslami anlayış, yeni bir forum kazanmıştır diyebiliriz sevgili dinleyenlerimiz. Kitabın ikinci yarısında yazar İrene Melikov Bektaşilik'ten hareketle Anadolu'daki halk tasavvufunun nasıl dönemler geçirdiğini inceler. 14. ve 15. yüzyıllarda Abdal Musa, Kaygısız Abdal, Yunus Emre gibi isimler üzerinden halk tasavvufunun şiirle, müzikle ve gündelik hayatla nasıl bütünleştiğini anlatır bize. Melikov'a göre bu dönüşüm resmi din anlayışından çok daha canlı ve kapsayıcı bir ruh taşımaktadır. Özellikle Bektaşi nefeslerinin ve Yunus Emre'nin ilahilerinin dilindeki sadelik, yazara göre halkın Allah'a, Cenab-ı Hak'la doğrudan bir irtibat kurma arzusunun ifadesidir. Bu dil Arapça, Farsça kelimelerden uzak, Türkçeyi tasavvufun dili haline getirir. Böylece halk tasavvufu yalnızca bir inanç biçimi değil, aynı zamanda Türk dilinin ve Türk edebiyatının gelişiminde belirleyici bir rol oynar. Evet değerli dinleyenlerimiz, bugün Hacı Bektaşi Veli yalnızca bir tarikat kurucusu olarak değil, Anadolu'nun kültürel vicdanı olarak anılıyorsa, bu algının bilimsel temellerini anlamamızda yazar İrene Melikov'un çalışması bize önemli bir pencere açmaktadır. Zira bu çalışma bize yalnızca Hacı Bektaşi Veli'nin kim olduğunu değil, aynı zamanda Anadolu insanının inanç biçimini, efendim efsaneye olan ihtiyacını ve gerçeği, hakikati arama tutkusunu da anlatıyor. Melikov'un ifadesiyle efsane, halkın gerçeğe ulaşma biçimidir. Bu yüzden elimizdeki bu kitap, tarih ile mitolojiyi, akıl ile inanç, Doğu ile Batı arasında kurulan bir köprü gibidir ve elbette yayınlandığı 90'lı yıllar düşünüldüğünde o günden bugüne süren çalışmalarla elde edilen veriler ve varılan sonuçların eser okunurken göz önüne alınması önemli bir gerekliliktir. Ancak bu şekilde eserdeki bazı sert ve keskin tespitlerin kritiği sağlıklı bir şekilde yapılabilir değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlarımız. Efendim, tabii ki Türkiye'de farklı düşünce gruplarının, farklı dini grupların, onların hani ne yapmak istediklerini, düşüncelerini öğrenme noktasında hiçbir siyasi ve politik zeminde olmadan, onların köklerine inerek anlamak çok daha doğrudur diye düşünüyoruz. Geldiğimiz noktada bugün ülkemizde gerçekten bir takım siyasi anlayışların efendim yanında, yöresinde oluyormuş gibi görünen bazı oluşumların da hakikatte, gerçekte kökeninin ne olduğunu da işte bu tarz kitapları, Aleviliği, Bektaşiliği, efendim farklı farklı anlayışları bu tarz kitapları okuyarak çok daha doğru ve isabetli bir şekilde anlarız diye düşünüyorum değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Tekrar edelim bu kitabı: Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, mütercimliğini Turan Alptekin'in yaptığı ve İrene Melikov'un yazdığı bu kitap 444 sayfadan oluşuyor. İlgisi olan kardeşlerimize tavsiye ettiğimizi de zikredelim değerli dostlarımız. Efendim, birinci bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kısa bir ara verelim ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, önemli bir konuyu ihtiva eden ve bir zamanlar programımızda da kısaca temas ettiğimiz, hatırlattığımız bir kitapla devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Mustafa Mertel'in Ketebe Yayınlarından çıkan Hekaton'la Son Tango isimli çalışma. Efendim, aile konusunun her daim gündemimizde olduğu bir dönemde ve küresel manada aileyle alakalı birçok sıkıntının, problemin baş gösterdiği bir zaman diliminde bizim gibi ülkeler, özellikle bir takım hassasiyetleri olan, hem dini bakımdan hem toplumsal refleksler bakımından hassasiyeti olan ülkelerin çok daha dikkat etmesi gereken bir konu olması hasebiyle bu kitap bizim için biraz dikkat çekici oldu. Mustafa Mertel imzasını taşıyan Hekaton'la Son Tango isimli kitapla ilgili de Okur Dergisi'nden Semanur Bozok Sabuncu hanımefendi kardeşimiz bir kritik yazısı yazmış. Bu yazıdan da istifade ederek bir kere daha ailenin üzerinde oynanan oyunları ve neslimizin üzerinde yapılan adeta mühendislik çalışmalarını, geleceğe dönük neler olduğunu hatırlamak ve bu yönüyle de dikkatli olmak gerektiğini hatırlamış olalım, hatırlatmış olalım sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bilinen en klasik sözdür diyor Semanur Sabuncu Hanım. Aile toplumun temelidir. Ailenin değerinin farkında olan küresel proje sahipleri, kitleler üzerinde hakimiyet kurmak ve bu hakimiyeti devam ettirmek için işe aileden başlamışlar. Ve her daim kalemiz olan aile yine son kale olarak da karşımızda duruyor. Hedef ailenin yapısını bozmak, ailenin temeline dinamit koymak. Bu sebeple oluşturulan 5 ana cephe üzerinden aileyi ifsad etme projesi son yıllarda özellikle topluma sürülmüş bir vaziyette. Bunu zaten yaşanılan hayatın içerisindeki yapılan faaliyetlerden görüyoruz. Ailelerin üzerinde, ailenin çocuklarının üzerinde, kızların veya erkeklerin üzerinde düşünülen projeler, onlara empoze edilen fikirler, düşüncelerden bir hamlenin olduğunu, bir taarruzun olduğunu görmek mümkün değerli dinleyenlerimiz. İşte bu kitapta sevgili dostlar, aile üzerinde oynanan oyunların hangi cephelerden geldiğini ya da hangi cephelerin açılarak aileye saldırıların gerçekleştirildiğini bize anlatarak dikkatimizi çekiyor. İlk cephe, kadim terbiye sisteminin çökertilmesi. Başkasına zarar vermediği müddetçe ne yaparsan yap, eğer bu senin özgür seçiminse, seve seve yapıyorsan, canının çektiği gibi doya doya tadını çıkara çıkara yap anlayışı. Evet, din, maneviyat, gelenek, görenek, nesiller boyu aktarılan bilge hayat tecrübeleri ve insanlığın bütün kadim değerleri bir çırpıda siliniyor bu cephede. Yani kadim terbiye sisteminin ortadan kaldırılması cephesi. Gençlerin adeta bir Alzheimer hastalığına tutulması amaçlanır. Amerikan bireyciliğinin dünyanın her köşesine yayılması hedeflenir bu cephede. Geldiğimiz noktada gençlerin hoşgörülü, sözde özgüvenli, açık fikirli ve hırslı fakat bir o kadar da sinik, depresif, yalnız ve son derece kaygılı olduğunu görmekteyiz. Evet, işte popüler kültürün gençlerimize dayattığı o sahte efendim algılar, yani özgür ol, istediğini yaşa, sana kimse karışamaz, özgürlüğünün tadını çıkar gibi altı boş ve anlamsız söylemlerin getirmiş olduğu nokta gençlerimizde depresif durumlar, yalnızlık ve kaygı durumlarının çok yüksek olması, karakterlerinde problemlerinin olması noktasına getirmiş oluyor değerli dinleyenlerimiz. Evet, yapılan araştırmalara göre 1950'ler ile 1990'lar arasındaki kaygı artışının %85 olduğu tespit edilmiş. Bu sosyolojik ve psikolojik olağanüstü durum bize özgür ama mutsuz, adeta gözünün feri gitmiş bir genç kuşakla karşı karşıya olduğumuzu ve bir şeylerin yolunda gitmediğini göstermektedir. Bu taarruzlardan sadece tabii ki gençleri hedef aldığını söylemek de doğru değil. Bir bütün olarak toplumun bütün fertlerini, yani kendine has bir takım değerleri olan, bir takım anlayışları olan, bir takım sınırları olan her insanı hedef alan taarruzlar olduğunu söylemek lazım. İkinci cephe sevgili dinleyenlerimiz, aileye yapılan, yani son kalemiz olan aileye yapılan taarruzların ikinci cephesi kadın hakları derken erkek kadın, yani erkek tipli, erkek düşünceli kadın oluşturma cephesi. Yani topluma baktığımızda kadın hakları diye sürekli bir söylem olduğunu duyarız. Yani hiç kimse erkek hakkı diye bir haktan bahsetmez. Kadın hakları aslında ne kadın hakkı ne erkek hakkı, bütün ortak olan insan olma hakkı ne ise, yani kimsenin kimseye bir hak verme gibi bir pozisyonunun da olmadığını düşünmek ve söylemek lazım. Sadece herkesin kendi rolünü, konumunu fıtri olarak ne gerektiriyorsa onu bilmesi gerektiğini. İslam bize bunu söylüyor. İslam kadını erkekten, erkeği kadından, efendim artı eksi bir şekilde, üstün veya üstün olmayan bir şekilde yaratıldığını ifade etmiyor. Üstünlüğün sadece takva üzerine olduğunu, takvada olduğunu ama her bir cinsin, yani her bir tarafın kendine has, yaratılıştan gelen bir takım rollerinin ve bir takım kabiliyetlerinin olduğunu bize hatırlatıyor. Evet, işte modern kafa yapısının bir erkek kadın oluşturma, efendim erkek zihniyetinde bir kadın tipi oluşturma cephesi olduğunu görüyoruz. Feminizm adı altında kadın haklarını savunur gibi görünürken fıtrata ve sağduyuya aykırı bir kadın modeli oluşturmak hedeflenmekte. Özellikle Hollywood film ve televizyon endüstrisi topluma nakış işler gibi erkek varlığının üstünlüğünü telkin ediyor ve kadının fıtri yapısı uysun uymasın erkekle kadını eşitlemeye yönelik bir varoluş tarzı sunuyor. Bütün savaş filmlerinde dikkatimizi çekeceği üzere erkek askerleri yenen bir kadın kahraman karşımıza çıkıyor. Mustafa Merter Hoca kitabında bütün bu toplum mühendisi çalışmasına rağmen Allah'ın cemal sıfatını bağrında taşıyan kadının fıtratına uygun şekilde hareket ettiğinde bedensel ve ruhsal hastalıklardan uzak kaldığının altını çiziyor. Üçüncü cephe, baba otoritesinin kasıtlı olarak yıktırılması. Evet, baba otoritesinin kasıtlı olarak ortadan kaldırılması cephesi. Eğitim sistemi, efendim terbiyeden uzaklaştırılarak kadim kültürden bağlar koparılmış, feminizm adı altında eş ve annelik kurumu yıkılmış, sıra baba otoritesinin devreden çıkarılmasına gelmiştir. baba otoritesinin azalmasıyla gayri meşru ilişkiler artmıştır. Bu bozulma, alkolizmi, uyuşturucu bağımlılığını, şiddet olaylarına karışma gibi sosyal problemleri de beraberinde getirmiştir. Evet, yazar dördüncü cephe olarak efendim sapkın hayat tarzlarını, eşcinsel hayat tarzının her türlü sapkınlığın küresel çapta eş zamanlı olarak artırıldığını bize ifade ediyor bu kitapta. Bu noktada yazarın bir anekdotunu sizlerle paylaşırsak herhalde bu küresel aile düşmanlarının ne yapmak istediklerini biraz daha anlamış oluruz. Mustafa Mertel'in bir hatırası sevgili dostlar. 2021 yılında Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu'na konuşmacı olarak davet edildim diyor Mustafa Mertel. Bizimle beraber sunum yapan bir İrlandalıyla şu İrlandalıya şu soruyu yönelttim. Siz İrlandalılar bildiğim kadarıyla dindar Katoliksiniz. Nasıl oldu da eşcinsel evliliğe izin verdiniz diye soruyor Mustafa Mertel bir İrlandalıya. Evet, muhatabım diyor susup bir müddet anlamlı bir ifadeyle gözlerimin içine baktıktan sonra şu cevabı verdi. George Soros gelip bu iş için 1,5 milyar yatırırsa olur dedi. Evet, George Soros Macar asıllı, servetinin milyarlarca dolarlık kısmını açık toplumu yaymaya çalışan, sözde yardımsever derneklere yatıran bir milyarder. İşte baktığımızda küresel anlamda aile üzerine yapılan taarruzların arkasında da işte bu tür sermayeler, George Soros gibi sermayeler ve de Yahudi sermayelerinin olduğunu görmek lazım. Aileye yapılan taarruzların beşinci ve son cephesi sevgili dostlar, toplumsal cinsiyet ideolojisi ve kadın erkek farkını ortadan kaldırmak. Yazar buraya kadar bir yap bozu tamamladığımızı, önceki dört cephenin aslında bu beşinci cepheyi oluşturmak için atılan adımlar olduğunu bize gösteriyor. Dikkatimizi çevreden merkeze doğru çevirdiğimizde bütün okların insanı ve nihayetinde aileyi hedef aldığını görüyoruz. Bu beşinci aşama büyük çapta küresel bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Buraya kadar olan cepheler sözde bir hak arayışı, bir eşitlik derdiymiş gibi sunulurken burada artık bu oyunu kuranların o karanlık ve iğrenç yüzleri ortaya çıkıyor. Sevgili dostlar, Aralık 2023 yılında Ketebe yayınlarından çıkan Hekaton'la Son Tango kitabı bizi görmek isteyenler için gözümüzün önünde olan, görmek istemeyenler için saklanmış bir oyunla karşı karşıya getiriyor. Hekaton, Yunan mitolojisinde geçen 50 başlı 100 kollu bir figür. Ona sen kimsin diye sorduğumuzda her kafasından ayrı bir cevap aldığımız, her taşın altından kolları çıkan bir canavar. Her el bir yere uzanmakta. Biri sokakta oynayan çocuğun başını okşar, bir diğeri okullarda değerleri yok etmek niyetiyle eğitim seminerleri verir, bir diğeri babanın aile içindeki otoritesini sarsmak için gayret eder, bir diğeri bakın ben ne erkeğim ne kadınım, siz de benim gibi olun diye makaleler yazar, bir diğeri yaşasın eşcinsel haklar yazılı pankart taşır, öteki ise kızlarımıza vücutlarına nasıl testosteron hormonu enjekte edeceğini anlatır, sağlıkta, hukukta, sinemada, kısacası her yerde karşımıza çıkabilirler. Evet, Hekaton'la Son Tango işte bunu anlatıyor bize. Mustafa Mertel, Hekaton'la Son Tango kitabında küresel proje sahiplerinin ipliğini adeta pazara çıkarıyor. 5 ana cephede süren bu savaşa ulusal ve global anlamda ayağa yere basan çözüm önerileri sunuyor. Evet, bu kitabı işte zaman zaman Erkam Radyo'da da bu konuda Büyük Aile Platformu'nun yapmak istediği, gerçekleştirmek istediği bu kötü niyetli ve insanlığın haysiyetini, insanlığın iffetini hedef alan bu karanlık ellere karşı Büyük Aile Platformu'nun yapmak istediği faaliyetlerin de ne anlama geldiğini ve neler yapmak istediğini anlamak adına bu kitabı mutlaka okumanızı sizlere tavsiye ediyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Hekaton'la Son Tango, Mustafa Merter'in Ketebe Yayınları'ndan çıkan çok önemli bir kitabıdır sevgili dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bu haftada bizden bu kadar. Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hoşça kalınız, hayırla kalınız sevgili dostlar.